Ayrım 7.
Klaus 15 dakikada bir numarayı aramaya başladı. Her seferinde telefonu en az 10 kere çaldırıyordu ama cevap alamıyordu. Saat 5.30'da son kez aramaya karar verdi. 10 kez çaldıracak, yine açılmazsa ertesi gün deneyecekti. Numarayı dikkatle çevirip ahizeyi iyice kulağına yanaştırdı. Telefon çalıyordu. 1, 2, 3, 4, 9. çalışta bir erkek sesi cevap verdi. Klaus tam konuşacakken kapının açıldığını duydu ve telefonu kapattı. Amcası işten dönmüştü. Klaus'un yanı başında duran Tobias paniğe kapıldı. Başka odaya kaçmak istiyordu. İleriye doğru bir adım atıyor, adamla karşılaşma korkusundan adımını geriye alıyordu. Afallayıp kalmıştı. Salonun içinde saklanacak bir yer bulmak için bir sağa bir sola koşuşturmaya başladı. Koltuğun arkasına saklanıyor, masanın altına giriyor, çarpınıp duruyordu. Yakalanma korkusundan yüzü kireç gibi olmuştu. Klaus oğlanın kolundan tuttu. "Sakin ol." Bir sandalye çekip piyanonun yanına koydu. Tobias'ı sandalyeye oturtup piyanonun başına geçti. "Sen hiç konuşma, sadece benim söyleyeceklerimi onayla, oldu mu?" "Tamam." Yaşlı adam homurdana homurdana salona girdi. Sandalyede oturan yabancıyı görünce duraksadı. Bir müddet ses çıkarmadan onları izledi. Klaus piyanonun üstünde notaları gösteriyor, teker teker tuşlara basıyordu. Çok sakindi, kendinden emin bir ses tonuyla konuşuyordu. Kalp atışları neredeyse dışarıdan duyulacak olan Tobias'a toparlanması için kaş göz işaretleri yapıyordu. Adam ağır adımlarla yanaşıp bir elini Klaus'un, öteki elini Tobias'ın omzuna koydu. "Hoş geldin amca, beni arkadaşına tanıştırmayacak mısın?" "Aa evet, arkadaşım Tobias. Tobias bu bey Gerhard Kunz, benim amcam. Kendisi Güzel Sanatlar Akademisi'nin dekanıdır." İhtiyar küçük çocuğun memnun oldum demesini beklerken o çıt çıkarmadan önüne bakıyordu. Yaptığı hatayı göstermek için çocuğa doğru eğilip elini uzattı. "Tanıştığımıza ben de memnun oldum Tobias. Sınıf arkadaşı mısınız?" Klaus hayır dedi ve sustu. Sırayla iki çocuğun sırtına baktı. Biri ürkek ceylan gibi duruyor, adamı kuşkulandırıyor. Diğeri hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor, etrafa gülücükler saçıyordu. "Nerede oturuyorsunuz evlat?" Tobias cevap vermedi. "Arkadaşın dilsiz mi?" Klaus yerinden kalktı, arkadaşını odasına götürüp geri geldi. Adamın kafası karışmıştı. "Senden bir açıklama bekliyorum." Klaus bütün cesaretini topladı ve amcasının gözlerinin içine bakarak konuşmaya başladı. "Sana doğruyu söyleyeceğim amca. Tobias burada oturan zengin ailelerden birinin çocuğu değil. O sokak çocuğu. Firuze ile parkta dolaşırken tanıştık. Öğlen yemeğine davet ettim. Aç olmasına rağmen kabul etmedi ve yanımızdan ayrıldı. İkinci kez karşılaşınca onu zorla getirdim. Ne ailesi, ne kalacak yeri, ne de parası var. Amca lütfen kalmasına izin ver. Tobias gerçekten çok iyi bir çocuk." Yaşlı adam Klaus'un anlattıklarından endişelenmişe benziyordu. Hiçbir şey söylemeden yerinden kalktı. Yatak odasına gidip yatağına uzandı ve düşüncelere daldı. Telefon etmenin tam zamanı diye düşündü Klaus. Salonun kapısını yavaşça kapatıp numarayı aradı. Karşı taraf hemen cevap verdi. "Alo, iyi akşamlar. Sizi Viyana'dan arıyorum." Adam sözünü kesti. "Konuyu biliyorum, adresi verin." "Kassel, Weg Nummer 29, Heidingisfeld. Şehir dışı değil mi?" "Evet. Anneme şu adresi ve telefon numarasını verir misiniz?" "Yazıyorum. 1203 Wien Freiheit Strage 38. Klaus önünde yazan numarayı tane tane okudu. "Beni kurtarsın buradan. Bildiğim kadarıyla Avusturya'ya giriş çıkış yapılamıyor. O halde en kısa zamanda yola çıkacağımı söyleyin." Cümlesini tamamladığı an bağlantı koptu. Klaus çarpık duran telefonu düzeltip salonun kapısını açtı ve Tobias'ın yanına gitti. Sırtını dolaba dayamış oturuyordu. "Amcama her şeyi açıkça anlattım. Kalman için izin istedim. Ne cevap verdi?" "Cevap vermedi. Hala düşünüyor. Bu iyiye işaret." Uzun bir suskunluk oldu. "Bu gece evi terk edeceğim." Tobias'ın ağzı açık kalmıştı. "Terk mi edeceksin?" "Evet. Kendi evime dönmeye çalışacağım." "Yemekten sonra amcamı oyalayabilir misin?" "Neden?" "Pasaportumu bulmam lazım. Nerede olduğunu bilmiyorum." "Oyalamak için elimden geleni yaparım ama yaptığın hiç akıllıca değil. Yalnız başına onca yolu nasıl gideceksin?" "Akıllıca olmadığının farkındayım. Fakat bunu yapmaya mecburum." "Klaus, amcan seni çağırıyor." "Efendim, hadi sofrayı hazırlayalım." Her zaman yaptığı gibi sandalyenin üstüne çıkarak raftan iki yemek tabağı, iki su bardağı, iki çatal ve iki bıçak aldı. Düzgünce masaya yerleştirdi. Isıttığı yemeği tabaklara koyan adam bir sofraya bir de yeğeninin yüzüne baktı. "Evde üç kişiyiz." Michel bulaşıkları yıkarken konağın kapısı çalındı. Musluğu kapatıp hemen aşağı hata indi. Kapıyı açınca lacivert takım elbiseli esmer kısa boylu tıknaz bir adamla karşılaştı. Buyurun, Klaus'un annesi siz misiniz? Evet benim. Size oğlumuzdan haber getirdim. Şu anda Viyana'da amcasının evinde kalıyor. Oğlumu gördünüz mü? Görmedim. Bu akşam telefon etti. Kaldığı yerin adresini ve telefon numarasını verdi. Ve sizin onu kurtarmanızı istedi. Adres ve telefon numarası elimdeki kağıtta yazılı. Çok çok teşekkür ederim. Yalnız bir işe yaramayacak. Michel şaşırmıştı. Neden? Oğlunuza Avusturya'ya giriş çıkış yapılamadığını söyledim. Sizin oraya gidemeyeceğinizi hemen anladı. En kısa zamanda yola çıkacağımı söyleyin diye cevap verdi. Bulunduğun yerden sakın ayrılma diyecekken bağlantı koptu. Tekrar aradım ama düşüremedim. Kim geldi Michel? Cevap vermeden başını arkaya doğru çevirdi. Bay Kunz ağır ağır basamaklardan iniyordu. Michel adamın elindeki kağıdı kaparcasına alıp bulaşık önlüğünün cebine koydu. Beyefendi bizim evin önünden geçen yolu takip edin. Sonra ne istiyorsunuz? Beyefendi karanlıkta yolunu kaybetmiş, gitmek istediği yeri tarif etmeye çalışıyorum. Sonra sağa dönün, 100 metre ileride yolun sol tarafında tek katlı küçük bir ev. Teşekkür ederim, önemli değil. Michel kocasının daha fazla soru sormasına fırsat vermemek için kapıyı adamın ardından hemen kapatıp mutfağa geçti. Bulaşıkları yıkarken ne yapacağını düşünüyordu. Viyana'ya gitmeyi başarabilir miyim acaba? Gittim diyelim, Klaus'u bulabilecek miyim? En kısa zamanda yola çıkacağını söylemiş. Oraya vardığımda şehirde olmama ihtimali var. Hem de kuvvetli bir ihtimal. Gece boyunca bu konuyu düşündü ama bir çözüm bulamadı. Dönüp dolaşıp aynı noktaya gelmiş, aklı iyiden iyiye karışmıştı. Sofrada kimse konuşmuyordu. Yalnızca birbirlerinin gözlerine bakıyorlardı. Tobias ve Klaus göz göze geldikçe yüzlerinde sıcak bir gülümseme beliriyordu. Uzun süren durgunluğundan sonra yaşlı adam konuşmaya başladı. Klaus dürüstçe davranıp bana doğruyu söyledi ve burada kalman için izin istedi Tobias. Kalmayı gerçekten istiyor musun? İstiyorum efendim. Peki benim aksiliklerime katlanabilecek misin? Epeyce huysuzumdur. İstemeyerek insanın kalbini kırarım. Sokaklardaki sefalete katlanmaktan daha zor olamaz efendim. Onlar konuşurlarken Klaus ödev yapma bahanesiyle yerinden kalktı, doğru yatak odasına gitti. Kalbi hızla atıyordu, sık sık arkasına bakarak şifon yerin çekmecelerini aradı. Amcasının özel eşyalarından başka hiçbir şey yoktu. Çalışma odasına geçti. Kitaplığı ararken rafların altındaki küçük gözler pasaportunu buldu ve önceden hazırladığı ufak çantaya koydu. Vakit ilerledikçe içindeki heyecan artıyordu. Amcasıyla son kez piyano çalıştıktan sonra iyi akşamlar dileyip yatağına yattı. Tobias da arkasından geldi. Bulabildin mi? Evet buldum. Amcam uyur uyumaz evden ayrılacağım. Gitmesen olmaz mı? Sana her şeyi anlattım Tobias. Yine de gitmeni istemiyorum. Küçük çocuk arkadaşını caydırmak için çok uğraştı ama başaramadı. Klaus eve dönmeye kesin kararlıydı. Vakit ilerlediğinde içindeki heyecan iyice artmıştı. Gözlerini kapıya dikmiş, sabırsızlıkla ışığın sönmesini bekliyordu. Nihayet dışarıdan gelen zayıf ışık söndü. Amcasının çabuk uyuduğunu bildiği için aradan çok vakit geçmeden yatağından kalktı ve üstünü giydi. Tobias kıvrılmış yerde yatıyordu. Konuşurken uyuyakalmıştı. Klaus vedalaşmak için yere eğilip çocuğu uyandırdı. Gidiyorum Tobias, hoşça kal. Hoşça kal Klaus, kendine dikkat et. İki arkadaş parmak uçlarında yürüyerek kapının önüne geldiler ve birbirlerine sarıldılar. İsviçre'ye ulaşınca ya telefon et ya da mektup yaz olur mu? Tamam, yolun açık olsun. Klaus kapkaranlık Viyana caddelerinde yürümeye başladı. Şehrin eski halinden eser kalmamıştı. Dükkanlardan sızan renkli ışıklar sönmüş, kepenkler inmiş, binalar kararmış, caddeler boşalmıştı. Çantayı diğer eline alıp saate baktıktan sonra adımlarını sıklaştırdı. Kendini bekleyen kötü sürprizden habersiz gara doğru ilerliyordu. Ana caddeye çıkar çıkmaz karşıdan gelen tankları gördü. Yanlarında 50-60 tane asker vardı. Ağır ağır yol alıyorlardı. Klaus kenara çekilip geldiği yoldan geriye döndü. 200 metre kadar koştuktan sonra sırtını bir apartman duvarına dayayıp hareketsizce tankların uzaklaşmasını bekledi. Palet sesleri kesilince çekine çekine tekrar ana caddeye geldi. Askerler ve tanklar şehri kaplayan karanlığın içinde artık gözükmüyorlardı. 15-20 dakikasını alan yolun ardından tren garına ulaştı. Ortada ne gişe memuru, ne yolcu, ne de yolcu treni vardı. İşgal yüzünden Avusturya içine ve dışına sefer yapılamıyordu. Klaus uzayıp giden raylara bakarken az ileride bir yük treninin durduğunu fark etti. Görünmemek için çalıların arasına girip trene iyice yaklaştı. İki adam yolun kenarına geçmiş konuşuyorlardı. Tamirci bulabildiğimiz için gerçekten şanslıyız. Bize epey vakit kaybettirdi ama buna değdi doğrusu. Tren tıkır tıkır çalışıyor şimdi. Haklısın. Tamir edilmeseydi kesin yolda kalırdık. Cenevre'ye varmak ne kadar zamanımızı alır? Cenevre lafını duyan Klaus içinden sevinç çığlıkları atıyordu. Kurtuldum, kurtuldum. Buradan tren İsviçre'ye gidiyor. Adamlar Katar'a doğru yürürken Klaus çalıların arasından çıkıp ortadaki vagonlardan birine bindi ve çuvalların arasına saklandı. Kısa süre sonra öten kuvvetli düdük sesiyle İsviçre'ye olan uzun yolculuğu başladı. Geceyi çuvalların üstünde uyuyarak geçirdi. Gözlerini açtığında güneşin kızıl ışıkları vagonun tavanındaki irili ufaklı deliklerden sızıyordu. Aşağıya inip vagonun kapısına etrafı görebileceği kadar araladı ve basamak basamak dizili olan çuvalların ikinci sırasına oturdu. Hava güneşli ve sıcaktı. Yüzüne doğru ılık bir rüzgar esiyordu. Tren seyrelip sıklaşan ağaçlarla kaplı dümdüz bir arazideydi. Ağaçlar seyrelince karşıda küçük küçük tepeler beliriyordu. Rayların kenarında kahverengi taşlarla yabani otlar vardı. Yola bakmaktan gözleri yorulunca vagonun karanlık tarafına geçti. Acıkmıştı. Geçen gün hazırladığı peynirli ekmeği ve çürümeye yüz tutmuş elmayı çantasından çıkarıp afiyetle yedi. Vakit geçirmek için yapılacak hiçbir şey olmadığından çuvallardan birine uzandı. Gözlerini kapayınca aklına Viyana'da geçirdiği günler geldi. Amcasıyla, Firuze ile ve Tobias'la birlikte olduğu anlar teker teker gözünün önünde canlanmaya başlamıştı. Firuze ile ders çalışıyor, parka gidiyor, yemek yiyor, Tobias da zabıtadan kaçıyor, amcasıyla piyano çalıyordu. Uyandığında güneş batmak üzereydi. Gökyüzü turuncu, pembe ve mavinin tonlarını almıştı. Bulutların beyazlığı hemen hemen hiç gözükmüyordu. Klaus gökyüzünün insana huzur veren bu güzelliği karşısında büyülenmişti. Güneş tamamen batıncaya kadar gözlerini gökyüzünden alamadı. Güneşin batışıyla bütün büyü bozuldu. Turuncunun ardından pembe, pembenin ardından da mavi. Peş peşe güzelliği terk ettiler. Tıpkı insanlar gibi gökyüzü de güzelliğini çabucak kaybetmiş, giyindiği siyah renkle yas tutmaya başlamıştı. Yolculuğun başından beri oldukça hızlı yol alan tren İsviçre sınırına vaktinden 6 saat önce vardı. Klaus ne zaman ineceğine karar vermeye çalışırken tren kontrol noktasındaki Alman askerleri tarafından durduruldu. Vagonların hepsini iyice arayın. Klaus yüksek sesle verilen bu emri duyar duymaz çantasını eline alıp vagonun sağ yanında çuvallardan kalan küçük araya girip sürtüne sürtüne en dibe kadar ilerledi. Boşluk çok dar olduğu için güçlükle hareket edebiliyordu. Baştaki 4 vagon arandıktan sonra sıra onun bulunduğu vagona gelmişti. Kapı gürültüyle açıldı ve askerlerden biri içeriye girdi. Klaus'un kalbi yerinden fırlayacakmış gibi atıyor, tüm vücudu titriyordu. Ayak seslerinin saklandığı yere doğru geldiğini duyunca nefesini tutup gözlerini sımsıkı kapadı. Gittikçe kuvvetlenen ayak sesleri son çuval sırasının önüne gelince durdu. Askerin kendine baktığını zanneden Klaus hafifçe gözlerini araladı ama kimseyi göremedi. Asker aralığı fark etmemişti, geriye dönüyordu. Kısa süre sonra vagondan indi ve kapıyı kapattı. Klaus derin bir nefes aldı ve saklandığı yerden çıkmak için trenin hareket etmesini bekledi. Bütün vagonlar sırayla arandıktan sonra geçiş izni verildi ve tren 100 metre ötedeki İsviçre sınır kapısına girdi. Tel örgülerin ardında dalgalanan kırmızı beyaz bayrağı gören çocuk hemen vagondan atladı. Bu çocuk da nereden çıktı? Makinist şaşırıp kalmıştı. Bilmiyorum memur bey, inanın onu ilk defa görüyorum. Gel bakayım. Klaus sakin sakin sınır polisinin yanına yaklaştı. Yük treninde ne işin var senin? Yolcu treni olmadığı için yük trenine binmeye mecbur kaldım. Peki neden buraya geldin? Ailenden mi kaçıyorsun? Hayır, tam tersi, ailemin yanına gidiyorum. Anlayamadım. Ailem İsviçre'de. Tek başına ülkeler arasında seyahat ediyorsun, öyle mi? Öyle. Adam sustu ve bir müddet düşündü. Yoksa şu kayıp çocuk sen misin? Pasaportun yanında mı? Evet, yanımda. Ver bana. Buyurun. Odasına geçip masanın üstünde duran kağıtta yazılanlarla pasaportu karşılaştırdı ve makinisti yanına çağırdı. Çocuğu polisle birlikte Berne götürmeniz gerekiyor. Ama ben Cenevre'ye gidiyorum. Oraya sonra gidersiniz. Biliyorsunuz Avusturya'dan tek tük gelen yük trenleri dışında hiçbir vasıta giriş yapmıyor. Çocuğu oraya göndermek haftalar alır. Zaten geç kaldım Berne, nasıl gideyim? Cenevre'ye yakın bir şehir değil ki. İlaç ya da yardım malzemesi taşımadığımıza göre daha fazla geç kalabilirsiniz. Yük treni öğlen saatlerinde Bern garına vardı. Klaus merkez karakolunda yapılan işlemlerin ardından yanındaki polisle birlikte konağa doğru yola çıktı. Uzun süre şehirden ayrı kaldığı için etrafa dikkatle bakıyor, baktıkça içindeki sevinç ve heyecan artıyordu. Hava kirli olduğundan karanlık çökmüş şehir çirkin bir görünüm almıştı. Ama sevinçten bu çirkinliği görmüyordu Klaus. Konağın bahçesine girer girmez çardağa doğru koşmaya başladı. ''Anne, ben geldim, anne!'' ''Oğlum, Klaus!'' Dakikalarca birbirlerine sarılı kaldılar. Michel çocuğun başını okşuyor, tekrar tekrar yanaklarından öpüyordu. ''Şükürler olsun, sağ salimen geldin, nasılsın?'' ''Sadece yorgunum anne. Sen nasılsın? Elke ile Frank nasıl?'' ''İyiyiz Klaus. Abin okumayı yazmayı öğrendi. Dersleri de kendisi de gayet iyi. Okulundan memnun.'' ''Ya Elke?'' Annesi cevap vermeyince Elke'nin odasına gitti. Kardeşi yatağında yoktu. Oturma odasında, yatak odasında, salonda, konağın her yerinde küçük kardeşini aradı. Fakat onu bulamadı. ''Elke nerede anne?'' Michel oğlunun yüzüne bakamadı. Gözleri dolmuştu. Titreyen sesiyle sadece öldü diyebildi. Ve sessizliğin içine gömüldü. Klaus beyninden vurulmuşa dönmüş, olduğu yerde kala kalmıştı. ''Ben yanlış anladım. Kardeşim ölmedi değil mi? Değil mi anne? Lütfen cevap ver.'' Michel kendine gelince Klaus'un odasına çıktı. Aylar sonra bulduğu mutluluğu bir anda kaybeden zavallı çocuğun ağlamaktan gözleri şişmiş kıpkırmızı olmuştu. ''Olamaz, olamaz, benim kardeşim ölemez.'' diye sayıklayıp duruyordu. Yatağın kenarına oturup oğluna sıkıca sarıldı. ''Nasıl öldü anne?'' Michel bir yandan hıçkırarak ağlıyor, bir yandan konuşmaya çalışıyordu. ''Bütün suç benim, üşüttüğünü zannettim. Onu zamanında doktora götürmedim. Havale geçirdiğini anladığımda artık çok geçti. Şiddetli bir kar fırtınası çıkmıştı. Onu doktora götüremedim. Hiçbir şey yapamadım.'' Hızla çarpılan kapı sesiyle sustu ve gözyaşlarını silerek koridora yöneldi. ''Ben de geleyim mi?'' ''Hayır, babana sakın gözükme.'' Aşağıya inince Baykuns'u her zamanki yerinde salondaki koltuğunda otururken buldu. Kaşlarını çatmış, kendi kendine homurdanıyordu. Ağabeyinden oğlunun kaçtığı haberini almıştı. ''Yine neye sinirlendin Sebastian?'' ''Seni ilgilendirmez. Git bana şarap getir.'' ''Senin şarabın da beni ilgilendirmez. Kalk kendin getir.'' ''Dilin iyice uzadı Michel. Ayağını denk al. Yoksa döversin değil mi?'' Michel sesini daha da yükselterek konuşmaya devam etti ve yıllardır içinde biriken nefreti adamın yüzüne kustu. Çıldırmış gibi bağırıyor, kocasını iteleyip kakalıyordu. Baykuns donup kalmıştı. Hiçbir şey söyleyemiyordu. Michel içindekilerin tamamını boşalttıktan sonra oğlunun odasına gidip kapıyı kilitledi ve Klaus'un yanına yattı. Kendini tonlarca yükün altından kurtulmuş gibi rahat hissediyordu. Başını yastığa koyar koymaz uyudu. Kalktığında her zamankinden daha huzurlu ve daha enerjikti. Deliksiz bir uyku çekmişti. Üstünü değiştirip hemen sokağa fırladı. ''Günaydın Paul, günaydın. Nefes nefese kalmışsın, bir şey mi oldu? Gel hadi yolda anlatırım.'' ''Tamam, biraz bekle, geliyorum.'' ''Gülümsediğine göre bana iyi bir haber vereceksin herhalde. Hem de mükemmel bir haber, sıkı dur söylüyorum. Klaus eve döndü.'' ''Çok sevindim Michel. Beni onunla tanıştıracak mısın?'' ''Elbette tanıştıracağım. Buraya bu yüzden geldim zaten.'' Paul yol boyunca hiç konuşmadı. Sık sık bir şeyler söylemek istermişçesine Michel'in yüzüne bakıyor, gözleri buluşunca başını önüne eğiyordu. ''Söylemek istediğin bir şey mi var?'' ''Evet. Var, seninle önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Ama konuyu açıp açmamakta kararsızım.'' ''Neden kararsızsın?'' ''Çünkü seni sık boğaz etmek istemiyorum. Birdenbire vazgeçmiş olmandan korkuyorum.'' ''Yanlış anlayamadıysam konu sana vermiş olduğum sözle ilgili.'' ''Haklısın. Korkmana hiç gerek yok. Vazgeçmedim. Sebastian'ı terk edip seninle geleceğim. Ama söz verdiğim için değil, gerçekten istediğim için. Konağa gidince uzun uzun konuşuruz. Akşama kadar vaktimiz var.'' Bahçeye girdiklerinde Klaus ölen kardeşiyle birlikte oynadığı yeşil bezden ördeği kucağına almış, çimenlerin üstünde oturuyordu. ''Merhaba oğlum.'' ''Merhaba genç adam.'' ''Hoş geldiniz. Sizi tanıştırayım. Klaus, bu Paul, benim lise arkadaşım. Paul, işte bu da benim tatlı oğlum.'' ''Tanıştığımıza memnun oldum Paul amca.'' ''Ben de memnun oldum. Yolculuğun nasıl geçti?'' ''Çok sıkıcıydı.'' ''Bahçede mi oturalım yoksa içeriye mi girelim Paul?'' ''Bahçede oturalım.'' ''Klaus, nereye gidiyorsun?'' ''Baş başa konuşmak istersiniz diye atların yanına gidiyorum. Konuşacaklarımızı senin de duyman lazım.'' ''Michel, önce nereye gideceğimize karar verelim. Kesinlikle yurt dışında bir yer olmalı. Savaş rüzgarları eserken Almanya ve Avusturya'ya gidemeyiz. Fransa'ya ne dersin? İyi bir fikir değil mi? Niçin? Birincisi Sebastian'ın aklına gelen ilk yer Fransa olur. İkincisi orada mafya babası gibi arkadaşları var. Onların vasıtasıyla bizi kolaylıkla bulur. Üçüncüsü Fransa işgal edilebilir. Kaçalım derken canımızdan olmayalım.